Ayrım 5.
Bununla birlikte bu ikilik biyolojik olarak insanın içinde bulunan, pek değişmeden ölüm içgüdüsünün son başarısına dek birbiriyle savaşıp duran iki içgüdünün yarattığı ikilik değildir. Yaşamın birincil ve en temel eğilimiyle, yaşamakta ayak diremekle, bu amaç gerçekleştirilemediği zaman ortaya çıkan karşıt eğilim arasındaki çelişkidir. Dipnot, Freud ölüm içgüdüsünün çok güçlü olması durumunda insanların normal olarak intihar etmek isteyeceklerini söyleyen karşı çıkışı şöyle yanıtlar. Her organizma kendine göre ölür. Bu paradoksal durum şöylece doğar. Canlı organizma kendini en kısa yoldan yaşamın amacına götürecek olaylara, aslında tehlikelere karşı en enerjik biçimde bir tür kısa devre yaparak savaşır. Bu açıdan ölüm içgüdüsü, Eros'un ortaya çıkmaması ölçüsünde gelişen ve yayılan hastalıklı bir olgudur. Ölüm içgüdüsü, Freud'un kuramında önerdiği gibi normal biyolojinin değil, psikopatolojinin bir parçasıdır. Bu yüzden yaşam içgüdüsü insanda birincil yetiyi, ölüm içgüdüsü ise ikincil yetiyi oluşturur. Dipnot, bakınız kendini savunan insanda yıkıcılığı, birincil ve ikincil yetiler arasındaki ayrımı çözümleyişim. Bölüm 5a. Tohum nasıl yalnız uygun nem, ısı ve benzeri koşullarında gelişiyorsa, birincil yeti de yaşam için gerekli koşulları bulduğu zaman gelişir. Uygun koşullar yoksa ölümseverlik eğilimleri ortaya çıkarak insana egemen olacaktır. Ölüm sevgisini doğuran koşullar nelerdir? Freud'un kuramı açısından sırasıyla yaşam ve ölüm içgüdülerinin güçlülük oranının değişmediğini, ölüm içgüdüsü söz konusu olduğunda bu içgüdünün içe ya da dışa yönelik olabileceğini kabul etmek gerekir. Bu yüzden çevresel etkenler ölüm içgüdüsünün yoğunluğunu değil ancak yönelişini belirleyebilir. Öte yandan burada ileri sürülen varsayımı kabul edersek şu soruyu sormak gerekir. Genel olarak ölümseverlik ve yaşamseverlik eğilimlerinin gelişmesini, özel olarak da bireyde ya da bir toplulukta ölümü sevme yatkınlığının yoğunluğunu belirleyen etkenler nelerdir? Bu önemli soruya verilecek yeterli bir yanıtım yok. Bence bu sorunun daha geniş bir biçimde incelenmesi büyük önem taşıyor. Bununla birlikte ruh çözümlemesi konusunda klinik çalışmalarıma, toplulukların davranışlarını gözleme ve çözümleme deneyimlerime dayanarak kesin olmayan bazı yanıtlar önerebilirim. Çocukta yaşam sevgisinin gelişmesi için en önemli koşul, onun yaşamı seven insanlarla birlikte olmasıdır. Yaşam sevgisi de ölüm sevgisi ölçüsünde bulaşıcıdır. Bu sevgi, sözcükler, açıklamalar, kişinin yaşamı sevmesi gerektiğini söyleyen öğütler olmaksızın iletilir. Fikirlerden çok davranışlarla, sözcüklerden çok ses tonuyla aktarılır. Bu sevgi, yaşamı düzenleyen açık ilke ve kurallardan çok bir kişiyi ya da topluluğu saran genel havada gözlenebilir. Yaşam sevgisinin gelişmesi için gerekli koşulların arasında şunları sayacağım. Bebeklik sırasında başkalarıyla sıcak ve şefkat dolu ilişkiler, özgürlüğü tatma, tehditlerden uzak olma, içten uyum ve güç yaratan ilkelerin öğütlerle değil de örneklerle öğretilmesi, yaşama sanatını öğretecek bir önder, başkalarının yarattığı uyandırıcı etkiyle buna gösterilen canlı tepki, sonra gerçekten ilginç bir yaşama biçimi. Bunların tam karşıtı olan koşullar da ölüm sevgisinin gelişmesine yol açar. Ölüm seven insanların arasında yetişmek, uyarılardan yoksun olmak, korku duymak, yaşamı tek düze ve sıkıcı kılan koşullar, insanlar arasında doğrudan insancı ilişkilerle belirlenen bir düzenin yerine mekanik bir düzenin bulunması. Yaşam sevgisinin gelişmesi için gerekli toplumsal koşullara gelince, bunlar az önce sözünü ettiğim bireysel gelişimi sağlayan eğilimleri yaratan koşullarla aynıdır. Bununla birlikte toplumsal koşullar üzerinde daha çok şey söylenebilir. Aşağıda söylenenler bu yoldaki düşüncelerin sonucundan çok başlangıcı sayılmalıdır. Belki de burada ilk önce söz edilmesi gereken en belirgin etken hem ekonomik hem de ruhsal açıdan kıtlığa karşı bolluk içinde olma durumudur. İnsan enerjisinin çoğu saldırılara karşı yaşamı savunmak, açlıktan kurtulmak için harcanırsa yaşama sevgisi engellenir. Ölüm sevgisi güçlenir. Yaşam sevgisinin gelişebilmesi için gerekli başka bir toplumsal koşul da adaletsizliğin ortadan kaldırılmasıdır. Burada herkesin aynı şeylere sahip olmamasının adaletsizlik sayıldığı istifçilik görüşü değil kastettiğim. Bir toplumsal sınıfın ötekini sömürdüğü, doyumlu ve onurlu bir yaşama engelleyen koşulların insanlara zorla kabul ettirildiği, başka deyişle bir sınıfın ötekilerle yaşamın aynı temel deneyimlerini paylaşmasına izin vermeyen toplumsal durumu anlatmak istiyorum. Son çözümlemede adaletsizlik derken insanın kendi başına bir amaç oluşturmadığı, başka bir insanın çıkarları için araç olarak kullanıldığı toplumsal durumu belirtmek istiyorum. Son olarak da yaşam sevgisinin gelişmesinde önemli bir koşul özgürlüktür. Ne var ki kısıtlayıcı siyasal zincirlerden kurtulup özgür olmak yeterli koşul değildir. Yaşam sevgisinin gelişebilmesi için bir şey yapma özgürlüğü gereklidir. Yaratma ve kurma özgürlüğü, şaşabilme ve göze alabilme özgürlüğü. Böyle bir özgürlüğü tatmak için etkin ve sorumlu bir birey olmak gerekir. Tutsak ya da çarkın iyi yağlanmış bir dişlisi olan birey değil. Özetlersek, yaşam sevgisi en çok şunların bulunduğu bir toplumda gelişecektir. Güvenlik. Onurlu bir yaşamın sağlanması için temel maddi koşulların tehlike içinde olmaması. Adalet. Hiç kimsenin başka birisinin amaçları için araç olarak kullanılmaması. Özgürlük. Herkese toplumun etkin ve sorumlu bir üyesi olma olanağının sağlanması. Bunların sonuncusu özel bir anlam taşır. Güvenlik ve adaletin sağlandığı bir toplumda bile bireyin yaratıcı özünün etkinliği desteklenmiyorsa yaşam sevgisinin gelişmesi gerçekleşemez. İnsanların tutsak olmaları da yetmez. Toplumsal koşullar robotların doğmasına yol açarsa sonuç yaşam sevgisi değil ölüm sevgisi olacaktır. Nükleer çağda ölüm sevgisi sorununu incelerken özellikle toplumun örgütsel düzeni sorunuyla ilgilenirken bu son nokta üzerinde daha çok duracağız. Yaşam sevgisi ve ölüm sevgisi kavramlarının Freud'un yaşam ve ölüm içgüdüleriyle ilgili gene de onlardan değişik olduğunu göstermeye çalıştım. Bunlar Freud'un libido kuramının bir parçasını oluşturan başka bir önemli kavramla da ilgilidir. Bu kavram anal libido, anal kişilik kavramıdır. Freud en önemli bulgularından birini 1909'da Kişilik ve Anal Erotizm adlı makalesinde yayımlamıştır. Dipnot, Sigmund Freud Standard Edition London Haugard Press 1959 Cilt 9. Freud şunları yazmıştır. Tanımlayacağım insanlar şu üç özelliğin düzenli bir biçimde karışımıyla belirlenir. Bu insanlar özellikle düzensever, cimri ve inatçı kişilerdir. Bu sözcüklerin her biri aslında birbirine girmiş bir dizi kişilik özelliğinin tümünü ya da bir kesimini kapsar. Düzensever sözcüğü hem bedensel temizliğe düşkünlüğü hem de küçük görevlerin yerine getirilmesindeki sorumluluğu ve güvenilirliği anlatır. Bunun karşıtı düzensizlik ya da ihmalciliktir. Cimrilik aşırı hırslık biçiminde ortaya çıkabilir. İnatçılık ise öfkeyle ve öç alıcılıkla birleşerek kolayca meydan okumaya dönüşebilir. Bu son iki nitelik, cimrilik ve inatçılık birbirine ilk nitelikten, düzenlikten daha yakındır. Bunlar aynı zamanda bu özelliklerden oluşan karışımın en değişmez öğeleridirler. Gene de bence bu üç nitelik hiçbir biçimde birbirlerinden ayrı düşünülemez. Dipnot AGYS 169. Freud önerisini şöyle sürdürüyor. Daha önce anal erotik yapıda olan insanlarda ağır basan bu kişilik özellikleri ya da düzenlilik, cimrilik ve inatçılık yüceltilmiş anal erotizmin ilk ve en değişmez belirtileridir. Dipnot AGYS 171. Freud ve ondan sonraki bazı ruh çözümleyiciler cimriliğin öteki biçimlerinin dışkıya değil paraya, pisliğe, mala, mülke ve işe yaramaz nesnelere sahip olma eğilimini gösterdiğini kanıtlamışlardır. Anal kişiliğin bazen sadizm ve yıkıcılık eğilimleri gösterdiği de belirtilmiştir. Ruh çözümleme araştırmaları geniş klinik kanıtlara dayanarak Freud'un bulgusunun doğruluğunu göstermiştir. Bununla birlikte anal kişilik ya da benim adlandırışımla istifçi kişilik olgusunun kuramsal bakımdan açıklanışında bir görüş ayrılığı vardır. Dipnot, bakınız Fromm, kendini savunan insan S65 dipnot. Freud, libido kuramına uygun olarak anal libidoyu oluşturan ve bunun yüceltilmesini sağlayan enerjinin bedende belli bir zevk bölgesinde burada anüste yoğunlaştırıldığını varsaymıştır. Tuvalet eğitimi süresindeki bireysel deneyimlerle birlikte bedensel etkenler yüzünden bu anal libidonun normal bir insana göre daha güçlü durumda olduğunu söylemiştir. Ben bu konuda Freud'a katılmıyorum çünkü cinsel libido dürtüsünün bir parçası olarak anal libidoyu anal kişiliğin gelişmesinde etkin bir temel olarak kabul etmemizi sağlayacak yeterli kanıt yoktur. Anal kişilik üzerindeki incelemelerim beni bu insanların dışkıya duydukları ilgi ve yakınlığın genel olarak canlı olmayan her şeye karşı duydukları yakınlığın bir parçası olduğu inancına götürdü. Dışkı artık hiçbir yararı kalmadığı için bedenden dışarı atılan bir şeydir. Anal kişilik yaşamı için yararı olmayan her şeye çekildiği gibi dışkıya da çekilir. Böyle bir kişi pisliğe, yararsız şeylere, mala, mülke, üretim ve tüketim araçları olarak değil, yalnızca sahip olunacak şeyler olarak ilgi duyar. Canlı olmayan şeylere karşı bu çekilmenin nasıl geliştiği sorununa gelince, bu konuda daha pek çok şeyin incelenmesi gerekecektir. Bedensel etkenlerin yanı sıra anne baba kişiliğinin özellikle annenin kişiliğinin önemli bir etken olduğunu düşündürecek nedenler vardır. Titiz tuvalet eğitiminde direnen, çocuğun boşaltım süreçlerine ve benzeri aşırı ilgi gösteren bir anne, baskın bir anal kişiliği olan, cansız ve ölü şeylere karşı aşırı ilgi duyan bir kadındır. Böyle bir anne çocuğunu da aynı yönde etkileyecektir. Aynı zamanda yaşama sevincinden yoksun, canlandırıcı değil uyuşturucu bir anne olacaktır. Çoğu zaman da annenin bu huzursuzluğu çocuğu yaşamdan korkan, cansız şeylere çekilen bir insan yapacaktır. Başka deyişle anal kişiliğin oluşmasına yol açan şey tuvalet eğitimi, bunun anal libido üzerindeki etkileri değil, yaşama karşı duyduğu korkunu ve nefretle ilgiyi boşaltım süreçlerine yoğunlaştıran, başka birçok yolla çocuğun enerjisini sahip olma ve istifçilik tutkusuna yönelten annenin kişiliğidir. Bu açıklamadan Freud'un anal kişiliğiyle daha önce anlatılan ölümsever kişiliğin büyük benzerlikler gösterdiği kolayca görülebilir. Aslında bu iki kişilik türü cansız, ölü şeylere karşı duydukları eğilim ve ilgi bakımından niteliksel bir benzerlik gösterirler. Aralarındaki ayrılık yalnızca bu eğilimin yoğunluğundandır. Bana göre Freud'un anal kişiliği, bu kişilik yapısının zararsız biçimi ise ölümsever kişilik hastalıklı biçimidir. Bu da anal kişilikle ölümsever kişilik arasında kesin bir sınırın bulunmadığını, bir kişiliğin çoğu kez bunlardan hangisine girdiğini belirlemenin kolay olmadığını gösteriyor. Ölümsever kişilik kavramında Freud'un libido kuramından kaynaklanan anal kişilikle ölüm içgüdüsü kavramını çıkardığı salt biyolojik kurgusu birleştirilmiştir. Aynı bağıntı Freud'un bir yanda cinsel kişilik kavramı ve yaşama içgüdüsü kavramıyla öte yanda yaşamsever kişilik kavramları arasında da vardır. Bunlar Freud'un ilk ve son kuramlar arasındaki uçurumu kapatma yolunda atılan ilk adımlardır. İlerideki araştırmaların bu uçurumu daha da kapatacağını umarız. Ölümseverliği yaratan toplumsal koşullara dönersek şu soru çıkıyor ortaya. Ölüm sevgisiyle çağdaş sanayi toplumunun ruhu arasında ne gibi bir ilişki vardır? Dahası nükleer savaş dürtüsü açısından ölüm sevgisinin yaşama karşı duyulan umursamazlığın önemi nedir? Burada modern savaşı yaratan çoğu nükleer savaşlar gibi önceki savaşlarda da görülen nedenlerin tümünü değil, yalnızca nükleer savaşla ilgili tek bir ruhsal sorunu ele alacağım. Daha önceki savaşların ardında ne gibi nedenler yatarsa yatsın, bu nedenler saldırıya karşı savunma, ekonomik çıkarlar, kurtuluş, şan, belli bir yaşama biçiminin sürdürülmesi nükleer savaş için geçerli olamaz. İnsanın ülkesindeki tüm insanların en azından yarısının birkaç saat içinde kül olup gittiği, tüm kültür merkezlerinin yıkıldığı, geride sağ kalanların ölenlere gıpta edeceği barbarca, acımasız bir yaşam bırakan böyle bir savaştan sonra savunmanın da, çıkarların da, kurtuluşun da, şanın da hiçbir anlamı kalmaz. Dipnot: Ben bizi şu iki konuda kandırmaya çalışan kuramları kabul edemiyorum. 60 milyon Amerikalının birdenbire yok edilmesinin uygarlığımız üzerinde derin ve yıkıcı bir etkisi olmayacaktır. Ya da B. Nükleer savaş başladıktan sonra da düşmanlarımız bu savaşı tümden yıkımı önleyecek bir dizi kurala göre yönetecek akıllılığı göstereceklerdir. Bütün bunlara karşın nükleer savaş hazırlıkları neden sürdürülüyor? Şimdi olduğundan daha yaygın bir biçimde neden karşı çıkılmıyor nükleer savaşa? Çocukları, torunları olan insanların baş kaldırıp buna karşı çıkma işlerini nasıl yorumlayabiliriz? yaşamak için pek çok nedeni olan ya da öyle görünen insanlar nasıl oluyor da her şeyin yok edilmesini böyle ciddi ciddi düşünebiliyorlar? Bu sorulara birçok yanıt bulunabilir. Dipnot, bu sorunun önemli yanıtlarından biri insanların çoğunun, çoğunlukla bilinçsiz de olsa, kişisel yaşamlarında çok derin bir biçimde huzursuz olmalarıdır. Toplum içinde yükselmek için hiç durmadan savaşmak, hep başarısızlık korkusu içinde yaşamak sıradan insanda kendisine ve tümüyle dünyayı bekleyen tehlikeleri unutturacak sürekli bir huzursuzluk ve gerginlik yaratır. Ancak bu yanıtların hiçbiri şunlar katılmadan yeterli bir yanıt sayılamaz. İnsanların her şeyin tümden yok edilmesinden korkmamaları yaşamı sevmemelerindendir. Ya yaşama karşı umursamaz olmalarından ya da giderek çoğunun ölüme çekilmesindendir. Bu varsayım insanların yaşamı sevip ölümden korktuklarını, dahası kültürümüzün önceki kültürlere göre insanlara daha çok heyecan, daha çok eğlence sağladığını söyleyen varsayımla bir bakıma çelişir. Öyleyse şunu sormak gerekir. Bizim eğlence ve heyecan dediğimiz şey yaşama sevincinden, yaşam sevgisinden çok başka bir şey olmasın? Bu soruları yanıtlayabilmek için yaşamseverlik ve ölümseverlik eğilimlerinin daha önceki çözümlemelerine dönmem gerek. Yaşam yapısal bir gelişmedir. Bu nedenle yapısı gereği sıkı bir denetim altında olamaz, önceden belirlenemez. Yaşam alanında ancak sevgi, uyarma, örnekleme gibi yaşam güçleriyle etki sağlanabilir. Yaşam ancak tek tek örnekleriyle bir bireyde, bir kuşta, bir çiçekte algılanabilir. Kitlelerin yaşamı diye bir şey, soyutlanmış bir yaşam yoktur. Günümüzde yaşama yaklaşım gittikçe mekanikleşmektedir. Başlıca amacımız nesne üretmektir. Bu nesnelere tapma süreci içinde kendimizi de mala dönüştürürüz. İnsanlar sayılar gibi işlem görür. Burada sorun insanlara iyi davranılıp davranılmadığı, aslında cansız nesnelere de iyi davranılabilir ya da onların iyi beslenip beslenmedikleri değildir. Sorun insanların cansız nesneler mi yoksa canlı varlıklar mı olduklarıdır. İnsanlar canlı yaratıklardan çok mekanik araçları sevmektedirler. İnsanlara zihinsel, soyut bir biçimde yaklaşılmaktadır. İnsanlara canlı bireyler olarak değil, ortak özellikleri, kitle davranışlarının sayısal kuralları açısından nesne olarak yaklaşılır. Bütün bunlar örgütsel yöntemlerin gittikçe artan etkinliğiyle uyum içindedir. Dev üretim merkezlerinde, dev kentlerde, dev ülkelerde insanlar cansız nesnelermiş gibi yönetilmektedirler. İnsanlarla onları yönetenler cansız nesnelere dönüştürülmüşlerdir. Cansız nesneleri yasalara uyarlar. Ne var ki insan cansız bir nesne olarak yaratılmamıştır. Nesneleşirse yok olur. Nesneleşme süreci tamamlanmadan önce de insan umutsuzluğa düşerek yaşamı yok etmek ister. Örgütsel olarak düzenlenmiş ve merkezileştirilmiş bir sanayileşmede beyinler öyle oluşturur ki insanlar en üst düzeyde önceden belirlenebilen, en çok kar sağlayan yönlerde tüketim yaparlar. İnsanların zekaları ve kişilikleri gittikçe daha önemli sayılan testlere standartlaştırılır. Bu testlerle özgün, gözüpek kişilerin yerine ortalama ve silik kişiler seçilir. Gerçekten de Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da başarılı olan örgütsel sanayi uygarlığı yeni bir insan tipi yaratmıştır. Bu insan örgüt insanı, robot insan ya da homo consumens, tüketici insan diye adlandırılabilir. Bunlara ek olarak bu insana homo mechanicus da denilebilir. Bu adlandırmayla mekanik olan her şeye aşırı ilgi duyan, buna karşılık canlı şeylere düşman olan araç insanı anlatmak istiyorum. Biyolojik ve fizyolojik yapısı insanı öylesine güçlü cinsel dürtülerle donatmıştır ki homo mechanicus bile güçlü cinsel istekler duyar. Bir kadın arzular. Ne var ki araç insanın kadınlara ilgisinin gittikçe azaldığı kuşku götürmez. New Yorker dergisinde yayımlanan bir karikatürde bu çok eğlenceli bir biçimde belirtilmiştir. Genç hanım müşterisine yeni bir parfümü satmaya çalışan satıcı kız şu sözleri kullanıyor. Yeni bir spor arabanın koktuğu gibi kokuyor efendim. Gerçekten de günümüzde erkeklerin davranışlarını gözleyen birisi bunun yalnızca bir karikatür olmadığını anlayacaktır. Öyle görünüyor ki kadınlardan, sevgiden, doğadan, yiyeceklerden çok spor arabalardan, televizyon ve radyo alıcılarından, uzay yolculuklarından, her türlü araçtan hoşlanan erkeklerin sayısı oldukça kabarıktır. Bu erkekler yaşam dolu şeylerden çok canlı olmayan mekanik şeylerle uğraşmayı severler. Homo mechanicus'un birkaç dakika içinde binlerce mil ötedeki milyonlarca insanı öldürebilecek araçlara duyduğu ilginin, bu araçları denetleyebilmekten duyduğu kıvancın, böylesi bir kitle yıkımından duyacağı korku ve üzüntüye ağır basacağını düşünmek olmayacak bir şey değildir. Homo mechanicus gene de cinsel ilişkiden, içkilerden zevk alır. Ama bütün bu zevklerin peşinden mekanik, cansız bir kafa yapısı içinde koşar. Basar basmaz kendisine mutluluk, sevgi ve zevk getirecek bir düğmenin bulunmasını ister. Birçok erkek bu düğmeyi nerede bulabileceklerini kendilerine öğretir umuduyla ruh çözümleyicilere koşar. Kadınlara araba gözüyle bakar, hangi düğmelere basılacağını çok iyi bilir. Kadınları heyecanlandırma, hızlandırma gücüne bakıp kendine hayranlık duyar, sonra da soğuk, ilgisiz bir gözlemci olarak kalır. Homo mechanicus yaşama katılmak, ona tepki göstermekten çok makinelerin kullanılmasıyla ilgilenir. Bu yüzden yaşamı umursamaz olur. Büyük bir hayranlık içinde mekanik şeylere kapılır. Sonunda ölüme, tümden yıkıma doğru çekilir. Eğlencelerimizde öldürmenin oynadığı rolü bir düşünelim. Filmler resimli öyküler, gazeteler heyecan yüklüdür. Çünkü yıkım, sadizm ve kaba şiddetle doludurlar. Milyonlarca insan tek düze ama rahat bir yaşam içindedir. İster cinayet, isterse otomobil yarışında ölümcül bir kaza olsun, öldürmeyle ilgili olayları seyretmek ya da öyküleri okumak ölçüsünde hiçbir şey heyecanlandırmaz onları. Bu durum ölüm hayranlığının içimizde ne denli kök saldığını gösteren bir kanıt değil midir? Ya da şu deyimleri düşünelim. Ölecek gibi heyecanlanmak. Şu ya da bu şeyi ölürcesine istemek, bir şey ya da birisi uğruna ölmek. Bunlara bir de yaşama karşı umursamazlığı gösteren araba kazalarını ekleyelim. Kısaca söylersek, çağdaş sanayi toplumunun bu en belirgin özellikleri anlıksallaştırma, sayılaştırma, soyutlaştırma, örgütleştirme ve nesnelleştirme, nesnelere değil de insanlara uygulandığında artık yaşamın değil mekaniğin ilkeleri olup çıkar. Bu tür bir düzen içinde yaşayan insanlar yaşamı umursamaz olur, giderek ölüme çekilirler. Ama bunun farkında değildirler. Heyecanın verdiği titremeleri, yaşamın coşkuları sanır, sahip oldukları, kullandıkları şeyler ne denli çoksa kendilerini o denli canlı sayarlar. Nükleer savaş, atom bilginlerimizin bütün ya da yarı yakın bilançoları ile ilgili tartışmalarına kimsenin karşı çıkmaması, ölüm gölgesinin dolaştığı vadide ne denli ilerlediğimizi gösteriyor. Ölümseverlik eğiliminin bu özellikleri, siyasal yapıları ne olursa olsun bütün gelişmiş sanayi toplumlarında görülebilir. Bu bakımdan Sovyet devlet kapitalizmi ile özel girişim kapitalizmi arasındaki ortak yanlar, bu düzenlere ayıran özelliklere ağır basar. Her iki düzeninde örgütsel mekanik yaklaşımda ortak yönleri vardır. Her ikisi de tümden bir yıkım için hazırlanmaktadır. Ölümseverlerin yaşamı küçümsemeleriyle hıza ve tüm mekanik şeylere duydukları hayranlık arasındaki yakınlık son 20-30 yıl içinde iyice açığa çıkmıştır. Oysa bu durum daha 1909'da Marinetti'nin Fütürizmin Başlangıç Manifestosu'nda ortaya konmuş ve şöyle özetlenmiştir. 1-